Ayrım 15, Kuşkulu Deli, Michael Connelly, sayfa 186. 20. kısım, 4 Mart Perşembe, saat 10.40. Boş asansörden çıkarken az kalsın Holler ve McPherson'da çarpışacaktı. "Bitti mi?" diye sordu. "Yazık, yetişemedin," dedi Holler. Boş hemen dönüp asansör kapılarının kapanmasını önleyen düğmeye bastı. "Aşağıya mı iniyorsunuz?" "Niyetimiz öyle," dedi Holler, ona karşı gergin olduğunu gizlemeyen bir ses tonuyla. "Duruşmaya gelmeyeceğini sanıyordum." "Gelmeyecektim, sizi almak için buradayım." Birlikte zemin kata indikten sonra Boş onları bir sokak ötedeki polis yönetimi binasına kadar yürümeye ikna etti. Onları ziyaretçi olarak kaydettirdikten sonra hırsızlık ve cinayet masasının bulunduğu 5. kata çıktılar.
"Buraya ilk defa geliyorum," dedi Maggie. "Bir sigortacı yazıhanesi kadar sessiz."
"Evet," dedi Boş. "Sanırım taşındığımız zaman bütün büyüsü kayboldu."
Polis yönetimi binası sadece 6 aydan beri faaliyetteydi. Binada sessizlik ve steril bir hava hakimdi. Boş dahil bina sakinlerinin çoğu artık harabe halinde olan Park Center'daki eski merkezlerini özlüyorlardı. Boş ekip odasının karşı tarafında bir kapıyı işaret ederek "Burada özel odam var," dedi. Anahtarıyla kilidi açtıktan sonra onları ortasında bir toplantı masası olan geniş bir odaya aldı. Duvarlardan biri ekip odasına bakan bir pencereydi ama Boş perdeyi kapadı. Karşı taraftaki duvarda üstü fotoğraflarla ve her birinin altında yazılı notlarla dolu bir beyaz yazı tahtası vardı. Fotoğraflar genç kızlara aitti.
"Bir haftadan beri aralıksız bunun üstünde çalışıyorum," dedi Boş. "Büyük ihtimalle benim nerelerde olduğumu merak etmişsinizdir. Artık bulduğum şeyleri size gösterme zamanı geldi."
Maggie kapının biraz içinde durmuş gözlerini kısarak bakıyordu. Gözlük takması gerektiğini bildiği halde Boş onu hiç gözlüklü görmemişti. Holler üstünde birkaç arşiv kutusu olan masaya geldi, bir iskemle çekip oturdu.
"Maggie," dedi Boş, "sen de otursana."
Maggie gözlerini fotoğraflardan ayırıp masanın ucundaki iskemleye oturdu.
"Bu benim sandığım şey mi?" diye sordu Maggie. "Kızların hepsi Melissa Landy'ye benziyor."
"Önce anlatacaklarımı dinleyin," dedi Boş, "sonra kendiniz bir sonuç çıkarırsınız."
Boş oturmadı, beyaz tahtların önüne gidip onlara döndü ve anlatmaya başladı. "Bir arkadaşım var, kendisi profil çıkarma uzmanıdır. Şimdiye kadar hiç..."
"Kime profil çıkarıyor?" diye sordu Holler.
"FBI'ya, ama önemi var mı? Benim söylemek istediğim şey, şimdiye kadar bu işi ondan daha iyi yapan birine rastlamadım. Bu nedenle bu vakaya dahil olduktan sonra ondan gayri resmi olarak dava dosyalarına bakmasını rica ettim. O da ricamı geri çevirmedi. Vardığı sonuca göre 86 yılında vaka tamamen yanlış değerlendirilmiş. İlk dedektiflerin bir fırsat karşısında içgüdüyle işlenmiş bir suç olarak kabul ettikleri olayın öyle olmadığını söyledi. Kısacası Melissa Landy'yi öldüren kişinin daha önce de cinayetler işlemiş olabileceğini düşündü.
"Yok ya," dedi Holler.
"Bak dostum, bana karşı bu tavrının nedenini bilmiyorum," dedi Boş. "Beni bu davaya soruşturmacı olarak aldınız, ben de soruşturma yapıyorum. Bırak da bildiklerimi anlatayım. Sonra bu bilgiyle ne isterseniz yaparsınız. Yasal olduğuna karar verirseniz kullanın, değilse çöpe atın. Ben bunu önünüze getirerek görevimi yapmış oluyorum."
"Sana tavır takınlığı falan yok Harry, sadece yüksek sesli düşünüyordum. Bir davayı iyice karmaşık hale getirebilecek onca şeyi düşünüyordum.
Karmaşık deliller. Bize anlattığın her şeyin Royce'a da verilmesi gerektiğini biliyorsun değil mi?"
"Sadece kullanma niyetim varsa."
"Ne?"
"Delil takası kurallarını benden iyi bilirsin sanıyordum."
"Kuralları biliyorum. Eğer kullanacağımızı düşünmediysen neden bizi buraya getirdin?"
"Bırak da öğrendiklerini anlatsın," dedi Maggie. "Belki o zaman anlarız."
"O halde devam et Harry," dedi Holler. "Zaten yok ya demek şaşırmayı ve yönün değiştiğini ifade eden yaygın bir deyiştir. Başka bir şey kastetmedim."
Boş bir an tahtaya baktıktan sonra tekrar onlara döndü ve devam etti. "Bu arkadaşım Jason Jessup'ın Melissa Landy'den önce de cinayetler işlediğini ve büyük ihtimalle bu yüzden hiç suçlanmamış olduğunu düşünüyor."
"Bunun üzerine sen de araştırdın," dedi Maggie.
Evet, ilk dedektif olan Closter de beceriksiz bir adam değildi, o da araştırdı. Tek sorun onun yanlış profil kullanmasıydı. Elbisede meni vardı, boğularak öldürülmüş bir kızın cesedi çöplüğe atılmıştı. Elindeki profil buydu ve araştırdığında buna benzeyen veya hiç değilse bununla bağlantılı bir vaka bulamadı. Böylece araştırması bitmiş oldu. Jessup'ın bir kerelik bir eylem yaptığını, son derece sakar ve beceriksiz davrandığını ve yakalandığını düşündüler. Boş dönüp tahtadaki resimleri işaret etti. Bunun üzerine ben farklı bir yol seçtim. Kayboldukları ihbar edilen ve hiç bulunamayan kızları aradım. Hem evden kaçma hem de kaçırılma olarak ihbar edilenler. Jessup Riverside County'li olduğu için araştırmamı Riverside ve diğer Los Angeles banliyölerine kadar yaydım. Jessup tutuklandığında 24 yaşında olduğu için onun 18 yaşında olduğu zamanlara gidip araştırmamı 80 ile 86 arasında sınırladım. Maktul profili olarak da beyaz ırk 12 ile 18 yaş arası kızları seçtim.
''Neden 18 yaşına kadar çıktın?'' diye sordu Maggie. ''Bizim maktulümüz 12 yaşındaydı.''
Rachel, yani profil uzmanı, bazen bu tipler kendi yaş gruplarını hedef seçerek başlar demişti. Öldürmeyi öğrendikten sonra kendi parafililerine göre hedeflerini tamamlarlarmış. Parafilinin anlamı...
''Ne olduğunu biliyorum.'' dedi Maggie. ''Bütün bu çalışmayı kendin mi yaptın, yoksa bu Rachel denen kadın mı yardım etti?''
Rachel sadece profili çıkardı. Bu bilgileri toplamamda partnerim yardımcı oldu. Ama çok zorlandık. Çünkü kayıtların hepsi tamamlanmış değil. Özellikle de evden kaçma vakalarıyla ilgili dosyalar kapatılmamış. Çoğu dosya kayıp.
Dijital ortama geçirmemişler mi?
Hayır dedi boş başını iki yana sallayarak. Los Angeles'ta bunu yapmamışlar. Kayıtları bilgisayar ortamına geçirirken öncelik sırası yapmışlar ve sadece ağır suçları kaydetmişler. Eğer kaçırma söz konusu olmamışsa evden kaçma vakalarını kaydetmemişler. Riverside County farklıydı. Orada daha az dosya olduğu için her şey dijital arşivlere geçirmişler. Her neyse, bu iki bölgede zaman dilimimiz olan 6 yıl içinde karşımıza 29 vaka çıktı. Yine bunlar kapanmamış dosyalardı. Her birinde kız kaybolmuş ve evine hiç dönmemişti. Bulabildiğimiz kayıtları çıkardık ama tanık ifadeleri ve buna benzer şeyler yüzünden hiçbiri aradığımız profile uymadı. Ama bu 8 tanesini yok sayamadım. Boş dönüp gülümseyen 8 tane kız fotoğrafına baktı. Hepsi çok uzun zaman önce kaybolmuştu. Jessup'ın bu kızların yeryüzünden kaybolmalarıyla ilişkisi olduğunu söylemiyorum ama pekala mümkün. Maggie'nin de fark ettiği gibi hepsi birbirine ve Melissa Landy'ye benziyor. Ve bu arada kan gruplarında bile benzerlik var. Hepsi de maktulümüzün boyuna ve kilosuna çok yakın. Boş tekrar dinleyicilerine döndüğü zaman Holler ve Maggie'nin büyülenmiş gibi resimlere bakmakta olduklarını gördü. Her resmin altına o kişilerin özelliklerini yazdım dedi. Fiziksel özellikler, kayboldukları tarih ve yerler gibi temel şeyler.
Jessup bunlardan herhangi birini tanıyor muydu diye sordu Haller. Herhangi bir şekilde onlarla bir bağı var mı?
Boş işin özünün burada olduğunu biliyordu. Kesin bir şey yok yani bugüne kadar bulabildiğim kadarıyla. Bildiğimiz en iyi bağlantı şu kız. Dönüp sol baştaki fotoğrafı gösterdi. İlk kız, Valerie Schlichter, 1981'de Riverside'de Jessup'ın doğup büyüdüğü semtte kaybolmuş. O tarihte Jessup 19, kız da 17 yaşındaymış. Her ikisi de Riverside Lisesi'ne gitmiş. Ama Jessup kısa sürede okuldan atıldığı için aynı tarihlerde orada olmaları ihtimali az. Her neyse kızı evden kaçma vakası olarak düşünmüşler çünkü evinde sorunlar yaşıyormuş. Tek ebeveynli bir ev, annesi ve erkek kardeşiyle birlikteymiş. Liseden mezun olduktan bir ay sonra evden ayrılmış. Soruşturma sadece kayıp kişi vakası diye kabul edilmiş. Bunun en önemli nedeni de kızın yaşı. Kaybolduktan bir ay sonra 18 yaşına basmış. Aslında ben buna soruşturma yapılmış bile diyemem. Bence oturup kızın evine dönmesini beklemekten başka bir şey yapmamışlar.
Başka bir şey yok mu?
Boş dönüp Holler'a baktı. Şimdilik bu kadar. O halde delil söz konusu değil. Burada hiçbir şey yok. Jessup'ın bu kızlardan herhangi biriyle bir bağı yok. En yakın olanı o Riverside'li kız. Ama o da Melissa Landy'den 5 yaş daha büyük. Bütün bunlar çok zorlama oluyor. Boş onun sesinde rahatlama gibi bir şey sezdi. Bütün bunların başka bir özelliği daha var dedi. Arşiv kutularından birini alıp içinden bir dosya çıkardı ve bunu Maggie'nin önüne koydu. Maggie dosyayı açınca Jessup'ın gözlem sırasında çekilmiş olan fotoğraflarını gördü. Düz bir çizelgesi olmadığı için onu her gün 24 saat izlediler ve belgeledikleri şey onun birbirinden çok farklı iki hayat sürdüğünü gösteriyor. Göz önündeki hayatı medyada özgürlüğe doğru yolculuk diye nitelendiriliyor. Kameralara gülümsemesi, hamburger yiyişi, Venice kumsalında sörf yapışı, sohbet programlarına katılışı. Evet biliyoruz dedi Haller ve bunların çoğu da avukatı tarafından tezgahlanıyor.
Ve bir de özel hayatı var dedi Boş. Barlarda sürtmesi, gecenin geç saatlerinde dolaşması ve gece yarısı ziyaretleri.
Ziyaretler nereye? Boş Santa Monica dağlarının bir haritasını çıkarıp masanın üstüne açtı. Tahliye olduğundan beri Jessup 9 ayrı zamanda evinden gece yarısı çıkıp dağların tepesindeki Mulholland'a gitti. Orada da her gece bir ya da iki parka uğradı. En sevdiği yer Franklin Canyon. Oraya 6 kere gitti. Ama Stone Canyon, Runyon Canyon ve Fryman Canyon'daki seyirliklere de gitti. Oralarda ne yapıyormuş diye sordu Maggie. Her şeyden önce bunların hepsi o saatte kapalı olan şehir parkları dedi Boş. Yani içeriye kaçak olarak giriyor. Söz konusu saatler sabahın ikisi üçü. İçeriye girip bir yerde oturuyor, birkaç kez mum yakıyor, genellikle patika üstünde veya bir ağacın dibinde. Bunların fotoğrafı yok çünkü çok karanlık ve daha yaklaşma riskine girilmiyor. Birkaç kez ÖSB ekibiyle beraber gidip ben de gözledim. Göründüğü kadarıyla buralara gidip meditasyon yapıyor. Boş harita üstünde dört parkı çember içine aldı. Her biri Mulholland dışındaydı ve birbirlerine yakındı. Profil uzmanına bundan bahsettin mi diye sordu Haller. Evet ve o da benim düşündüğüm şeyi düşündü. Jessup'ın mezarları ziyaret ettiğini, ölülerle, maktulleriyle konuştuğunu.
Vay canına dedi Haller.
Evet dedi Boş.
Haller ve Maggie Boş'un söylediklerini sindirmeye çalışıyorlarken uzun bir sessizlik oldu.
Harry o noktalarda hiç kazı yapılmış mı diye sordu Maggie.
Hayır henüz değil. Hemen küreklere sarılmak istemedik çünkü devamlı oraya dönüyor. Bir şeyler döndüğünü anlardı. Şimdilik böyle olmasını istemiyoruz.
Peki ya ceset arama köpekleri?
Evet dün kadavra köpeklerini gizli görevle oraya götürdük.
''Bir köpeği nasıl gizli görevle götürebildiniz?'' diye sordu Haller.
Boş bir kahkaha atınca odadaki gerilimin dozu biraz azaldı.
''Demek istediğim şey şu, iki köpek resmi araçla getirilmedi ve tasmaları üniformalı polislerin elinde değildi. Köpeklerini gezdiren insanlarmış izlenimini vermeye çalıştık ama bu bile tehlikeliydi. Çünkü o patikalara köpek sokmak yasak. Her neyse elimizden geleni yapıp içeriye girdik ve çıktık. Bunu yaparken Jessup Mulholland yakınlarında olmasın diye sürekli ÖSB ekibiyle temas halinde oldum. Jessup o sırada sörf yapıyordu.
Sonra dedi Maggie sabrı tükenerek.
Bu köpekler çürümüş ceset kokusu aldıkları zaman o zeminin üstüne yatıyorlar. Söylendiğine göre aradan 100 yıl bile geçse o kokuyu alabilirlermiş. Her neyse o parklarda Jessup'ın gittiği 4 yerde köpekler tepki göstermediler. Ama bir tanesinde köpeklerden biri koku aldı.
Boş o anda Maggie'nin dönüp Haller'a baktığını fark etti.
Haller da ona bakınca aralarında sessiz bir iletişim oldu.
Şunu da unutmamalı ki bu köpeğin geçmişte hata yaptığı durumlar var. Yani yanlış yerde tepki verebiliyor. Yaklaşık 1/3 vakada hatalı olmuş. Diğer köpek aynı yerde tepki göstermemiş.
Harika dedi Haller. O halde bundan ne öğreniyoruz?
İşte sizi bunun için buraya davet ettim dedi Boş. Belki kazmamız gerekir diyebileceğimiz bir aşamaya geldik. Hiç değilse o noktada. Ama bunu yaparsak Jessup'ın bunu öğrenmesi ve onu takip ettiğimizi anlaması riski var. ve orayı kazıp da insan cesedi bulursak bu Jessup'ı suçlamak için yeterli olur mu?
Maggie öne uzanırken Haller da arkasına yaslandı. Kararı yardımcı savcısına bıraktığı belliydi.
Kazmayı yasaklayacak bir neden düşünemiyorum dedi Maggie bir süre düşündükten sonra. Orası halka açık bir yer ve yasal olarak bir engel yok. Arama izni çıkarmak gerekmez. Ama göründüğü kadarıyla bayağı sık sık hata yapan bir köpeğin tepkisine dayanarak hemen kazmak istiyor musunuz? Yoksa duruşma sonrasını mı bekleyelim?
Ya da belki duruşma sırasında olabilir dedi Haller.
İkinci soruya cevap vermek daha zor dedi Maggie. Diyelim ki o noktada hatta hepsinde ceset kalıntıları bulundu. Evet, Jessup'ın hareketlerine bakıldığında gece yarısı ziyaret ettiği o yerlerin altında ne olduğunu biliyormuş gibi görünüyor. Ama bu kadarı ölümlerden onun sorumlu olduğunu kanıtlar mı? Pek değil, onu suçlayabiliriz. Tamam ama bizim şu anda bildiklerimize dayanarak pek çok savunma hamlesi yapabilir. Haksız mıyım Michael?
Haller öne uzanıp başını sallayarak ona hak verdi. Diyelim ki kazdınız ve o kızlardan birinin cesedini buldunuz. Kimliğini tespit edebilseniz bile bu bir hayli zor. Hala onun ölümünü Jessup'la ilişkilendirecek bir delil yok. Elinizdeki tek şey gömdüğü noktayı biliyor olması. Bu da çok önemli. Ama mahkemeye sunmak için yeterli mi bilmiyorum. Böyle bir davada savcı olmaktansa avukat olmayı yeğlerim. Maggie haklı. O gömme noktalarını bildiğini açıklamak için pek çok savunma hamlesi yapabilir. Hayali bir tip yaratır, bu adamın o kızları öldürdüğünü ve onları gömerken Jessup'ı da orada olmaya zorladığını söyleyebilir. Jessup hapishanede 24 yıl geçirdi. Kaç mahkumla teması olmuştur? Binlerce mi? On binlerce mi? Bunlardan kaçı katildi? Bu olayı o mahkumlardan birinin üstüne atar. Hapishanedeyken bu gömme noktalarını duymuş olduğunu ve oralara gidip o zavallı maktullerin ruhları için dua etmeye karar verdiğini söyleyebilir. Her türlü şeyi uydurabilir.
Haller başını iki yana salladı. Kısacası böyle bir durumda savunmanın elinde çok koz olur. Jessup'ı bu cinayetlere bağlayacak fiziksel bir delil veya tanık yoksa korkarım ciddi bir sorun olur.
Belki o mezarlarda onu cinayetlere bağlayacak fiziksel delil vardır dedi Boş.
Belki ama ya yoksa dedi Haller hemen. Hiç bilemezsin. Belki Jessup'tan itiraf bile alabilirsin. Ama bunu da hiç sanmam.
Sözü Maggie aldı. Michael, kimlik tespitinin çok zor olacağını söyledi. Bu mümkün olacak mı? Toprak altında ne kadar süre kaldığını belirleyebilecek miyiz? Unutmayın ki Jessup'ın son 24 yıl boyunca nerede olduğunu kanıtlayacak demir gibi bir tanığı var. Bir yığın kemik çıkarıp kesin olarak bunların hiç değilse 1986 yılından kaldığını kanıtlayamazsak Jessup elini kolunu sallayarak beraat eder.
Haller ayağa kalkıp beyaz tahtaya gitti ve ispirtolu kalemlerden birini aldı. Boş bir yere yan yana da iki daire çizdi. Şu ana kadar elimizde bunlar var. Birisi bizim dosyamız, diğeri de senin ortaya çıkardığın şeyler. İkisi birbirinden ayrı. Bir tanesi bizim duruşmaya çıkaracağımız dosya, diğeri de senin yeni soruşturman. İkisi böyle ayrıyken sorunumuz yok. Senin soruşturmanın bizim duruşmamızla bir ilişkisi yok. Bu nedenle iki daireyi ayrı tutabiliriz. Anlaşıldı mı?
Tabii dedi Boş.
Haller silgiyi alıp iki daireyi tahtadan sildi. Sonra iki daire daha çizdi ama bunlar birbiriyle örtüşüyordu. Şimdi gidip orada kazı yapar ve kemik bulursan ne olur? Olacaklar şunlar. İki dairemiz birbirine bağlanır ve o zaman senin şeylerin bizim şeylerimiz olur. Ve bunu hem savunmaya hem de bütün dünyaya ifşa etmemiz gerekir.
Maggie bunu haklı bularak başını öne salladı.
O halde ne yapalım dedi Boş. Bunu bir yana mı atalım?
Hayır atmayacağız dedi Haller. Sadece dikkatli olacağız ve onları ayrı tutacağız. Bütün dünyada en iyi duruşma stratejisi olarak kabul edilen şey nedir biliyor musun? Sadelik. Bu nedenle işleri karmaşık hale getirmeyelim. Dairelerimizi ayrı tutarak duruşmaya çıkalım ve bu herifi Melissa Landy'yi öldürmekten mahkum edelim.
Bu hallettikten sonra elimizde kürekler Mulholland'a çıkarız.
Bu hallettikten sonra mı?
Ne?
Doğru cümle, bunu hallettikten sonra.
Sağ ol profesör.
Boş'un gözleri Haller'ın dairelerinden kayıp kızların resimlerine yöneldi. Bütün içgüdüleri ona bu kızların bazılarının o resimlerdeki yaşlarında öldüğünü söylüyordu. Hepsi toprak altındaydı ve Jason Jessup tarafından gömülmüşlerdi. Onları bir gün daha toprak altında bırakmak Boş'u çok üzüyordu. Ama bir süre daha beklemek zorunda olduklarının farkındaydı. "Pekala," dedi, "ben belli etmeden bu konuda çalışmaya devam ederim şimdilik. Ama profil uzmanı sizin de bilmeniz gereken başka bir şey daha söyledi."
"Neymiş o?" dedi Maggie.
Haller masadaki yerine dönmüştü, Boş da bir iskemle çekip oturdu. "Jessup gibi bir katilin hapishanede ıslah olmayacağını söyledi. İçindeki o karanlık yanı yok olmazmış, kalıcıymış, beklermiş, kanser gibiymiş ve dış baskılara tepki gösterirmiş."
"Yani bir daha öldürecek," dedi Maggie.
Boş yavaşça başını salladı. "Geçmişteki kurbanlarının mezarlarını bir süre daha ziyaret edebilirmiş. Ama sonra tekrar ona ilham verecek yeni bir şey bulurmuş ve kendini baskı altında hissederse büyük ihtimalle çok geçmeden o dürtüye kapılırmış."
"O halde hazır olmalıyız," dedi Haller. "Onu tahliye eden benim. Onun iyi gözlemlenmediği konusunda en küçük bir tereddütün varsa şimdi söyle."
"Hiç tereddütüm yok," dedi Boş. "Jessup bir şey yapmaya kalkarsa tepesine bineriz."
"Bir daha ne zaman ÖSB ile birlikte çıkmayı düşünüyorsun?" diye sordu Maggie.
"Fırsat bulduğum zaman, ama kızım var. Bu nedenle ya geceyi bir arkadaşınla geçirecek ya da eve bir bakıcı getirebildiğim zaman."
"Ben de bir kere gelmek isterim."
"Neden?"
"Gerçek Jessup'ı görmek istiyorum. Gazetelerdeki veya televizyonlardakini değil."
"Şey..."
"Ne?"
"Ekipte iki kadın var ve hiç ara vermeden bu adamın peşindeler. Tuvalet molası yok, şişeleri işiyorlar."
"Merak etme Harry, sanırım bunu halledebilirim."
"O halde bunu ayarlarım."
15. ayrımın sonu. Sayfa 197.